Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı iki aktüel mesele başlıklı yazıyı sunacağız. Bu ay sizlerle beraber iki aktüel suale cevap arayalım. Birincisi, Veladet Kandili hakkında. Mevlid Kandili'ni kutlamaya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşrifleri münasebetiyle yapılan faaliyetlere cevaz verilir mi? Bize kadar gelen rivayetlere ve yapılan tespitlere göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 Rebiül Evvel pazartesi günü doğmuş. Hazreti Peygamber pazartesi günleri oruç tutuyor ve oruç tutmasının gerekçesini izah ederken sebepler arasında o gün doğmuş olduğunu da zikrediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gün olan pazartesiyi oruçlu geçirmeyi önemsiyor ve biz ümmetine de pazartesi günleri oruç tutmayı tavsiye ediyor. Elbette biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sadece belli bir günde, yılın belli bir haftasında veya bir ayında değil, her daim hatırlamakta mükellefiz. Bazı çevreler, mevlid kutlaması olur mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mevlidi kutlamış mı? Gibi bir takım mevlid muhalifi ifadeler kullanıyorlar. Bunların doğru olmadığı söylemek durumundayız. Evet, Peygamberimiz bugün bildiğimiz anlamda mevlid okutmamış, bugünü bir kandil olarak adlandırmamış ama doğduğu gün olan pazartesiyi oruçlu geçirmiş ve oruçlu olmasının gerekçelerini sayarken "Bu benim doğum günüm ve peygamber olarak gönderildiğim gündür." buyurmuştur. Yine İsa aleyhisselam "Doğduğum gün bana selam olsun." buyuruyor. Yani bunlar önemli hadiseler. Bugün elbette hatırlanması gereken bir gün. Müslümanlar açısından sevinilmesi gereken, mutlu olunması gereken bir gün. Hatta bazı rivayetlerde Ebu Leheb'in cehennemde göreceği azabın Peygamberimizin doğduğu gün olan pazartesi günü hafifletileceği bildirilir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu müjdesi verilince Ebu Leheb o müjdeyi getiren köleyi azat etmişti. Bu akrabalık asabiyetiyle gösterdiği alaka vesilesiyle Allah pazartesi günleri onun azabında bir hafifletme yapacak deniliyor. Elbette Peygamber Efendimizin doğumu bütün Müslümanlar için, bütün insanlık alemi için, bütün mahlukat için önemli bir hadisedir. Bütün alemler için önemli bir hadisedir. Binaenaleyh elbette bunu kutlamak, coşkuyla karşılamak gerekir. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumunu onun şeriatına aykırı bir takım faaliyetlerle kutlamak uygun olmaz. Böyle bir davranışı kutlama diye adlandırmak da olmaz. Öyle ki bu tür şeriata aykırı, dine aykırı hareketler, faaliyetler Hazreti Peygamber aleyhisselamı yaralar, üzer ve ümmeti adına mahzun olmasına yol açar. Mesela Hazreti Peygamber Efendimizin doğum günü diye defileler yapmak, kadınların birbirlerinden şık elbiselerle arz-ı endam etmeleri, şeriatın asla tasvip etmeyeceği kadınlı erkekli ihtilaf ortamlarında sözüm ona kutlamalar yapmak. Bunların normal bir zamanda bile yapılması caiz değilken, bir de Hazreti Peygamber aleyhisselamın doğumu gerekçe gösterilerek, bahane edilerek yapılması hiç mi hiç caiz değildir. Dolayısıyla biz Efendimiz aleyhisselamın doğumunu kutlayacaksak, öncelikli olarak onun getirdiği şeriata, onun getirdiği dine kılı kırk yararcasına bağlı olmamız gerekiyor. Biz Efendimiz aleyhisselamı salatu selamlarla anıyoruz. Hazreti Peygamber aleyhisselama salatu selamın okunmadığı, içinde sazlığı, sözlüğü, şeriata aykırı bir takım fiillerin bulunduğu programları tasvip etmek mümkün değildir. Dolayısıyla mevlid okunmasına karşı olanlar, bu mevlid okumalarının etrafında icra edilen bidatlerden dolayı karşı geliyorlarsa, elbette haklı tarafları var ama pireye kızıp yorganı yakmanın da bir manası yok. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumunu onun bize öğrettiği şekilde karşılamamız gerekiyor. Mesela onun doğduğu gün olan pazartesiyi oruçlu olarak geçirebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına bol bol sadaka verebiliriz. Efendimiz aleyhisselama bol bol salatu selamlar getirebiliriz. Onun hayatını, Siyer-i Nebi'yi bir kere daha dikkatlice okuyabiliriz. Onu anlatan eserleri hediye ederek, okutarak okuyabilecek gönüllere ulaştırabiliriz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti açken, çıplakken, yoksulluk sınırının altında yaşıyorken, israf dolu programlarla Efendimizin doğumu kutlanmaz. Düşünebiliyor musunuz? Bir annenin, bir babanın evlatları yalın ayak, ayaklarında ayakkabı yok, üstlerini örtecek, sırtlarına giyecek bir elbiseleri yok, karınlarını doyuracak ekmekleri yok ve siz o babaya doğum günü pastası götürüyorsunuz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatında asabı doymadan doymamış bir peygamberdir. Ümmeti açlıktan karnına bir taş bağladığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki taş bağladığı rivayet ediliyor. Yani ümmetinin bütün fertleri doymadan kendisine doymayı yakıştıramamış bir peygamber. Bugün onun ümmetinden açlar, yoksullar, yetimler varken israfla dolup taşan programlar düzenlemek asla bir Müslümanın tasvip edeceği şeyler değildir. Bu yıl zaten hastalık tedbirleri sebebiyle düğün dernek faaliyetleri dahi kısıtlanıyor. Dolayısıyla Efendimiz'i anmayı çok farklı, faydalı ve onun ruhunu mesrur edecek hayırlı faaliyetlerle gerçekleştirmeliyiz. Mesela onun adına ümmetinden 10 kişiyi giydirelim. Onun adına ümmetinden bir yetime sahip çıkalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve bir yetimi koruyup gözeten kimse şöyleyiz buyuruyor ve iki parmağını yan yana getiriyor. Yani bu kadar yakınız diyor. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu münasebetiyle yapacağımız faaliyetler onu memnun edecek şeyler olmalı. Onun getirdiği Kur'an'a hizmet edecek bir tarzda olmalı. Oturup Kur'an okuyarak Efendimiz aleyhisselamın mübarek veladetlerini kutlayalım. Yoksa büyük büyük salonları doldurarak, devlet erkanının konuşmalarını ayakta alkışlayarak, kadın, kız, erkek yan yana karışık bir vaziyette oturarak, Efendimiz aleyhisselamın getirdiği şeriatın tasvip etmediği bir şekilde onun veladeti, onun doğumu kutlanmış olmaz. Şunu tekrar ve tekrar ifade etmek gerekiyor ki, evet, onun doğumu çok önemli bir hadisedir ama müsaade edin de bu teşrifi onun getirdiği esaslara muvafık bir şekilde kutlayalım. Böylelikle hem Efendimiz aleyhisselamı memnun edelim hem de bu büyük günü kutlamanın hasını beraberce yaşayalım. Diğer aktüel mesele, beyne çip taktırmak. Koronavirüsü yayılmaya başladığından beri zaman zaman gündeme geliyor. Elon Musk gibi şahıslar da bu hususta çalışmalar yaptıklarını piyasaya duyuruyorlar. Henüz tamamlanmış değil fakat hazır olduğunda önümüzdeki problem şu, insan beynine çip taktırmak caiz midir? Evvela şunu söylemeliyiz, eğer bu bir tedavi yoluysa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tedavi olunuz buyurmakta. Yine Efendimizin bize verdiği haberden biliyoruz, Cenab-ı Allah ihtiyarlık hariç şifasını yaratmadığı hiçbir hastalığı insanoğluna vermemiştir. Binaenaleyh bir hastalık söz konusu olup da biz o hastalığın şifasına ulaşamıyorsak bu bizim kusurumuzdur, bizim yetersizliğimizdir. Muhakkak her derdin bir devası, her hastalığın bir şifası vardır. Bu yönüyle bakıldığında hastalıkların tedavi edilebilmesi için çalışma yapmak Müslümanların üzerine bir borçtur. Özellikle Müslüman hastaların gayrimüslimlerin eline düşmemesi için Müslümanların tıp alanında en üst seviyeye ulaşmaları yine dinimizin bize bir emridir. Fakat maalesef görüyoruz ki her alanda olduğu gibi bu alanda da izafi, göreceli bir geri kalmışlık söz konusu. Eğer bu bir tedavi zarureti ise insanın vücuduna, beynine veya başka bir yerine çip takılabilir. Nitekim bugün kalbe pil takılmakta ve kalbin çalışması temin edilmektedir. İnsanın sağlıklı olmasını temin edebilmek adına her türlü imkan seferber edilebilir. Bugün bir takım araştırmalar gösteriyor ki, beynin vücuda komut göndermede zorlandığı alanlarda bu komutları beyne takılan çiple takviye edecekler. Felç dediğimiz beynin bir kısmının çalışmamasıdır. Dolayısıyla o kısmın kontrol ettiği organların da fonksiyonsuz hale gelmesidir. Bir çip yardımıyla ve bilgisayar yardımıyla beynin komut vermesi gereken organlara bu çipler üzerinden komut verilecek. Böylelikle kalkmayan elin kalkması sağlanmış olacak veya Parkinson hastaları gibi eli sürekli titreyen birisindeki o titremenin önüne geçilmiş olacak. Bütün bunlar temelde Allah'a ibadetin daha huzurlu bir şekilde yapılması için olduğu sürece bir ibadet yerine de geçer. Fakat şunu da ifade etmek gerekir ki, tedaviler ikiye ayrılmaktadır. Bazı tedaviler %100 zarurettir. Mesela kişinin kanında pıhtılaşma söz konusu olur da kan sulandırıcı hapı almazsa damar tıkanıklığına yakalanıp ölmesi neredeyse kesin. Adam yaralanmış, kan akıp gidiyor, durdurulmazsa kan kaybından ölecek. Böyle durumlarda tedaviyi reddetmek intiharla eştir. Bazı tedavilerse ihtimallidir. Doktorlar da ihtimalli olarak ifade ediyorlar. Hatta ilacın bir takım yan tesirleri var ve neredeyse kar ve zarar başa baş gidiyor. Tesir edebilir de etmeyebilir de. Böyle durumlarda mümin bir hastanın bu tedaviyi kabul edip etmemesi kendi tercihidir. Tedavi olmak mecburiyetinde değildir. Hasta haklarıyla alakalı metinlerde de hastaların tedaviyi kabul etme veya reddetme hakları, ilaçları kabul etme veya reddetme hakları bulunmaktadır. Fakat İslam hukuku açısından %100 zaruri tedaviyi reddetmek intihar olacağından hasta reddetse bile müdahale zaruri hale gelebilir. Çip mevzuna dönersek, eğer insanoğlu felçli veya yürüyemeyen kötürüm hastaların, müzmin hastaların hastalıklarını iyileştirebilecek, onları yürür hale getirebilecek, normalleştirebilecek bir teknolojiye ulaşmışsa, bu teknolojinin kullanılması haliyle İslam açısından hiçbir problem doğurmayacağı gibi aksine teşvik edilir. Çünkü maksat namazın ikame edilmesi, doğru kılınmasıdır. Bir insanın secdeye gidebilmesidir. İnsanın secdeye gitmesini sağlayacak, ayakta namaz kılmasını temin edebilecek olan her türlü tedavi, Müslümanlar açısından makbul olan bir tedavidir. Lakin maksat başkaysa, sağlıklı insanlara dahi çip takıp, ellerindeki telefonlar, karşılarındaki tabletler, yeri göğü kaplayan elektronik ağlar yetmez. Biz insanların beyinlerini de ele geçireceğiz diyen bir şer güç devrede ise, İslam elbette böyle bir zulme ve esarete cevaz vermez. İslam fıtri ve tabii yaşayışı teşvik eder. İnsan fıtratına, vücut bütünlüğüne dışarıdan müdahaleyi zaruri olmadıkça kabul etmez. Zaruret veya zarurete yakın bir ihtiyaç olmadan estetik ameliyatlara cevaz vermediği gibi gereksiz bir şekilde insan vücudunun makineleşmesine de ruhsat vermez. Cenab-ı Hak beden, akıl ve ruh sağlığımızı muhafaza buyursun. İdrak edebilenlere Resulullah Efendimizin sünnetinde ne büyük tıbbi şifa reçeteleri vardır. Rabbimiz afiyet üzere yaşatsın. Amin. Değerli dinleyenler, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı iki aktüel mesele başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Cahit Özdemir'in kaleme aldığı En Güzel Beraberlik, Dostluk başlıklı yazıyı sunacağız. Hazreti Adem aleyhisselamdan sonra beşeriyet esas olarak Habil ve Kabil'in açtığı iki mecradan, hak ve batıl olarak vasfedilen birbirinden bariz hususiyetlerle ayrılmış iki hat üzerinden devam etmiştir. Bu hak safında olanların firaset noksanlığıyla batıl safına meyletmeleri hususunda Kur'an-ı Kerim'de şöyle ikaz buyurulur. Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. İnsanlar arasında kurulan beraberlik, keyfiyet bakımından muhtelif derecelerde tezahür edebilir. Bu cümleden olarak Hazreti Ali Kerremallahu Veçehu dostlukları şöyle tasnif buyurur. Dost, dostun dostu, düşmanın düşmanı. Dostlar arasındaki bağın kuvveti, dostluğun kurulduğu temel ve insanların hasletleriyle yakından alakalıdır. Sevgi, hasbilik ve vefa, uzun ömürlü ve sağlam bir dostluğun en önemli unsurlarındandır. Alemlere rahmet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu gereklilik hususunda, canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız buyurur. Keza başka bir hadisi şerifte de bu beraberliğin sağlandığına yönelik olarak şöyle buyurulur. Mü'min, mü'minin din kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşman eline vermez, korur. Dostluk bağı öylesine kuvvetlidir ki kendisinin olmadığı yerde dostu onun vekilidir. Gönül dosta karşı çok hassastır. Düşmanın attığı taştan ziyade dostun attığı gülden incinir. İnişli yokuşlu dünya hayatında dostluk sığınılacak güvenli bir limandır. Öyle ki halk arasında ahiretlik olarak vasfedilen samimiyet derecesi, denenmiş dostluklardan sonra varılan ahirette de beraberlik arzusuna izafetendir. Hem dünya hem de ahiret saadetini kazanmaya bir vesile olması sebebiyle beraberliğin keyfiyeti büyük önem arz eder. Atalar sözünde, üzüm üzüme baka baka kararır denilir. Bu cümleden olarak fertlerin şahsi hususiyetleri de birbirlerine sirayet eder. Nitekim bu hal alışverişi sebebiyle Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun." buyrulur. Fertler kimlerle beraberlerse onların boyasıyla boyanırlar. Nitekim bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin diye ikaz buyurur. Allah Teala nefsaniyetin önünü açmak isteyen mahut bir fırkanın iddiasında olduğu gibi kainatı yaratıp başıboş bırakmamıştır. Bilakis bütün mevcudatın sahibi olarak ezelden ebede yüce zatıyla kaimdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu ihata şöyle ifade buyrulur. Ne yerde ne de gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bu münasebetle her an kuluyla beraber ve ona şah damarından da daha yakındır. Anadolu'muzun gönül sultanlarından Yunus Emre'nin terennümüyle gönül çalabın tahtıdır. Hakkın rızası gözetilerek kurulan dostluklar Hakk'ın dostluğuna çıkarır. Bu son merhaleyi Fudayl bin İyaz Hazretleri, "Dost istersen Allah yeter" diye ifade buyuruyor. Allah'ın dostları için dünya hayatında da ahirette de müjde vardır. Eşref-i mahlukat olarak yaratılan insan en güzel muameleye layıktır. Edipler bu ilahi sanat harikasını asırlardır öve öve bitirememişlerdir. Bunlardan biri olan Galip de bu hikmetler divanını "Hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen, merdüm-i dide-i ekvan olan Ademsin sen" diye vasfetmiştir. Tasavvuf mektebi de Hakk'a hürmeten gönüle tazimi hem incitmemeyi hem de incinmemeyi talim eder. Dost, dünyada da ahirette de her derde devadır. Sami Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri, hesap gününün halini sık sık şöyle anlatırdı. Hesap gününde günahları bir hayli çok olan bir oğul babasına gelerek günahlarının bir kısmını almasını ister. Baba o sevaba kendisinin daha çok muhtaç olduğunu söyleyerek razı olmaz. Halbuki o baba oğlunun hayattayken her ihtiyacını görmüştü. Fakat hesap gününün şiddeti anında herkes kendi derdinin telaşına düşecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de o gün insan kardeşinden ve ana evladından kaçar buyurmaktadır. O genç hayattayken bir manevi kardeşinin olduğunu hatırlayarak ondan yardım istiyor. O genç de cevaben, "Kardeşim sen ne kadar istersen benim sevaplarımdan al," diyor. Allah için manevi kardeşleri çoğaltmaya çalışmalıdır. Dünyanın en muhteşem nimeti beraberliklerin en güzeli dostluktur. Anadolu irfanı "bin dost az, bir düşman çok" sözünü söylemiştir. Fazilet odur ki insan başkalarının kusurunu değil kendi kusurunu araştırmalıdır. Nitekim Mevlana Hazretleri "kusur arayan dostsuz kalır" buyurur. Gönül ehlinden Cafer-i Sadık Kuddisesi Ruhu Hazretleri dostun gönlünü yıkmamanın yolunu şöyle ifade buyurur. Bir mümin kardeşine ait hoş olmayan bir şey duyarsan onun için birden 70'e kadar mazeret kapısı araştır. Bulamazsan belki benim bilmediğim veya anlayamadığım bir mazereti vardır de, sonra da meseleyi kapat. Hem dünya hem de ahiret saadeti Hakk'ın rızası gözetilerek kurulan dostluklarla mümkündür. Cahit Özdemir'in kaleme aldığı "En Güzel Beraberlik Dostluk" başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de bu akşam değerli dinleyenlerimiz Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2020 sayısından paylaştık bu yazıları. Geçeniz hayır olsun diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.